Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Adım Adım Çanakkale Destanı. Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı başlıyor. 10. Bölüm.
Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin. Allahu Ekber. Amin, amin. Allahu Ekber.
Çanakkale mahşerinde cam pazarı kurulmuş. Toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuş. İman en büyük silah, vatan en sevgili yar. Bağrına taş bassın, beklemesin analar. Eller duaya kalkmış, bu son cuma namazı. Vatan onlardan razı, onlar vatandan razı. En fedakar, en cesur, en büyük asker bizim. Sevinsin Türk evladı, çünkü bu zafer bizim. Düşmanın hayalleri gömüldü kara suya. Hangi millet galip gelir böyle şanlı orduya? Anlasın bütün cihan, Çanakkale geçilmez. Şühedanın kanına asla değer biçilmez. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknikerimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Çanakkale'deyiz, artık kara savaşlarındayız. Birbirinden duygulu mücadelelerin olduğu yerlerdeyiz. Bir önceki programımızda burada yaşanan Yarbay Hasan'ın tatmış olduğu şehadeti anlattık. Ve sonra dedik ki bir insan dedik, nasıl şehit olur, bir şehit nasıl ölür dedik. Ve sevgili Mehmet İşcan hocamızın o muhteşem anlattığı o hikayeyi dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Siz bir şeyler söyleyeceğim demiştiniz. Ben sözünüzü yarı kesmiştim. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Yarbay Hasan Bey o gün orada şehit oldu. Bu savaşın daha birinci günüydü.
Birinci günü.
Ve onun yerine başka komutanlar geldi. Arda arda 3 günde 3 tane alay komutanı, tabur ve bölük komutanlarıyla beraber saydığımız zaman 3
evet.
gün içerisinde tam 23 tane komutan kaybetti bu alay.
23 tane komutan.
23 tane komutan.
Bu alay 23 tane
evet,
komutan kaybetti.
23 tane komutan kaybetti.
Evet.
Burada tabur ve bölük komutanlarıyla dahil olarak.
Askerlik belki bilgisi olmayanlar için veya hanım dinleyicilerimiz için de söylemek gerekiyor.
Bunu ben şöyle izah edeyim evet, müsaade
böyle
ederseniz.
Şey yaparsak daha iyi.
Şimdi bir bölük
evet.
250 civarında aşağı evet. yukarı olabilir.
Evet, bir bölük.
Evet, bir tabur da 3 bölükten oluşuyor.
Yani
veya
750
bölük
ile 1000.
750 ile 1000. Alay da 3 veya 4 taburdan
evet,
oluşuyor.
4000-5000 arası.
3000 ile 5000 arasında. Ama evet. bu bizim Çanakkale savaşlarında genelde 3000 civarındadır 3000, alaylarımız. 3 tane alayın birleşiminden de bir tümen meydana geliyor.
Evet.
9000 ile 11000 arasında.
11.000.
Burada 6. tümenin mürettep alayı, 17. mürettep alayı savaşıyor. Yani 2500-3000 civarında bir alay burada savaşıyor.
Evet.
Ve 3. gün bu alaydan askerler alayın bağlı olduğu 6. tümen komutanı Miralay Süleyman Şakir, hatıratına onun raporlarını ihtiva eden bir kitap var elimizde, yayınlandı. Oradan öğrendiğimize göre siperlerde 20'şer 30'ar kişi kalmış bölüklerden. Yani bu kadar tükenmiş savaşın 3. günü. Ve öğleye doğru Senegalli askerler bu siperleri hepsini işgal etmişler. Bu askerlerimizi esir almışlar. Ve tüfekler de başlarına dikilmişler. Gemilerden gelip de bunları götürecekler diye bekliyorlar. Ama bu arada bizim şu tam karşımızda Alçıtepe tarafında, o tepeden tarafta
evet,
denize doğru uzanan bir sırt var. Cesaret sırtı diyoruz. O sırtta da bizim ihtiyat birliklerimiz vardır. 5 bölük asker vardır.
Şu ağacın belki olduğu
evet,
sırt diyorsunuz.
Evet o sırtlar, orası, ağaçlık, evet, zeytinlik sırtlar.
Evet.
Oralarda dağılık bir vaziyette ihtiyatta bekleyen birlikler var. Ne demek ihtiyat? Yedekte bekleyen.
Evet.
Yani cepheye gidin diye yazılı emir geldiği zaman cephede evet, savaşa girmek için bekleyen askerler. Bunlar bu siperlerdeki durumu dürbünlerle gözetliyorlar ya. Görmüşler, eyvah demişler, siperler elden gitti, arkadaşlarımız esir alınıyor. Komutanlara demişler ki savaşa girelim. Bakın burada dikkat edin, tarihte savaşa girmek için komutanlarına isyan eden bölükler görülmüştür burada. Tarihte hiçbir milletin tarihinde bu yoktur. Ve komutanlarına bunlar ısrar ediyorlar. Komutanları biz ihtiyat birliğiyiz. Tümen komutanından yazılı emir gelmedikçe savaşa giremeyiz diye. Bunun üzerine bir tavır komutanı olan binbaşı Lütfü Bey diye birisi koynundaki Kur'an-ı Kerim'i çıkarıyor, bölüklerin önüne geçiyor, şöyle bir nara atıyor. Yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor diye Allah bir nara atıyor. Süleyman Şakir bundan sonrasını hatıratında, raporlarında kolordu komutanına şöyle sunuyor. Diyor ki 5-6 bölükten biri mada, yani biri dışında. Komutanlar 5 bölüğün önüne geçemediler. Askerler Allah Allah ve tekbir nidalarıyla 600 metre yolu 15 dakikada kat ettiler. Siperlere daldılar ve yaptıkları süngü hücumunda düşmanı tard etmeyi başardılar. Ve böylece ikinci kere bizlere zaferini kazandık diyor. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bir Alman generalin, bu general de değildi o zaman ya.
Evet.
Albert isminde bir Alman subay, Mareşal Fevzi Çakmak'ın altında o kurmay başkanıydı. Yazışmalarda Mareşal Fevzi Çakmak'la tümen komutanı arasındaki yazışmaları hep engellemiş.
Allah Allah.
Engellemiş ve bundan dolayı yanlış haberleşmelerden dolayı 19 Temmuz'da, bakın 13 Temmuz'da bir zafer kazanılıyor. 19 Temmuz'da Miralay Süleyman Şakir başarısız olduğundan dolayı görevden alınıyor. Böyle olaylar da yaşanmış.
Evet.
Ve burada Yarbay Hasan Bey'in şehit olduğu bu yerde, şu gördüğümüz anıtın olduğu yerde şehit olmuştu. Onu tabii götürmüşler, arka taraftaki şehitliklerden birine gömmüşlerdi.
Evet.
Daha sonra o zaman burada Yarbay Hasan Bey'in yanında teğmen olarak, emir subayı olarak çalışan Adapazarı'ndan Muzaffer Alankuş diye birisi. Bunu ben 2 sene önce Adapazarlılara anlattım da tanıyorlar, akrabaları çıktı işlerinde.
Evet.
İsmini teyit ettiler, doğruladılar. Hatta hanımı da Abalı köyündenmiş. Adapazarı'nın merkeze bağlı Abalı köyü varmış. Oradanmış. Bu Muzaffer Alankuş 1956 yılında gelip oluyor. Kolordu komutanı olarak geliyor. Kor general olarak. Ve bu anıtı o yaptırıyor. Komutanının şehit olduğu yer kaybolmasın, unutulmasın
yani şehit
diye.
Olduğu tam o yere yaptırıyor.
Evet
o zaman,
tam şehit olduğu evet, yer burası.
Tam bu noktada şehit olduğu yer.
Evet. Ama kabri burası değil.
Evet,
cesedi burada
evet,
değil.
Evet.
Ha, mantıken de düşünün yani cephede siperlerin önüne adam gömülmez yani
evet,
değil mi?
Evet.
Evet. Şimdi burada yaşanan.
Tabii, tabii o yaşadığı için bizzat tabii, belki tabii, gördüğü için biz siperlerdeydik. Hemen yanı başımıza siperler işte komutanımız da orada şehit oldu diye evet, buraya yaptırıyor.
Evet. Evet. Şimdi burada yaşanan bir olayı anlatayım. Bizim Çanakkale'de bir turizm tanıtma derneğimiz var.
Evet.
Bu turizm tanıtma derneği 2000'li yıllarda bir yarışma açmıştı. Bu yarışmada Türkiye'den Çanakkale'ye bakış şeklinde hatıralarınızı yazın, anlatın diye.
Evet.
Buraya hatıralarla şehit torunlarından katılanlar oldu. Bunlardan ödül kazananlardan bir tanesini anlatıyorum size.
Buyurun.
Onların hepsi bende, elimdeki mevcut o kitapta var ama şu anda ismini hatırlayamayacağım. Diyor ki dedem bana her sabah bize kahvaltıda Çanakkale hatıralarını anlatırdı.
Kahvaltıda.
Kahvaltıda. Evet. Bir sabah yine şöyle anlatmıştı diyor. Torunu anlatıyor. Hı hı. Torunu sağ şu anda hayatta. Evet.
Dedesi de Çanakkale
buraya
gazisi.
Buraya geldi. Dedesi de Çanakkale gazisi, evet. Ama rahmetli olmuş.
Evet.
Buraya geldi Çanakkale'ye. Hı hı. Arkadaşlar onları aldılar, gezdirdiler. Dedelerini savaştığı yerlerde gezdirdiler. Evet. Evet. Bizim Alan Kılavuz'u arkadaşlar onlara bu ikramı, hı hı, da yaptılar. Şimdi diyor ki bir sabah kahvaltıda dedem şunu anlatmıştı. Ben Çanakkale'de takım çavuşu olarak siperlerde savaşırken karşı taraftan zenci bir asker çıktı bize doğru koşmaya başladı.
Hı hı.
Bazen yüzü koyun kapanıyor, bir müddet yattıktan sonra kalkıyor,
tekrar
zikzak çizerek yine bize doğru koşmaya başlıyordu. Hı hı. Niyeti kötüydü.
Hı hı.
Arkadaşlarım birkaç el ateş ettiler ama vuramadılar. Sonra ben ateş ettim ve onu vurdum.
Hı hı.
Cebinden bir Çanakkale hatırası almak için sürünerek çalılıkların arasından yanına kadar gittim. Elimi cebine soktum. Bir de çıkardım, baktım ki bir Kur'an-ı Kerim.
Allah Allah.
O zaman torunu dedesine diyor ki İstanbul lehçesiyle bey baba yerine beyba derlermiş o zaman.
Hı hı.
Beyba bak zavallı Müslümanmış, niye vurdun onu? Belki de bizim siperlere kaçıyordu dedim, hı hı, diyor. Dedem bana dedi ki hayır yavrum, ben onu vurmasaydım bilmeyerek o bizi vuracaktı. Çünkü Müslümanı Müslümana böyle kırdırdılar. Elinde bir el bombası vardı diyor.
Allah Allah.
Müslümanı Müslümana böyle kırdırdılar. İşte o gelen Müslümanları nasıl getirmişler buraya biliyor musunuz? Ben ilk programlarda anlatmıştım. Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'nda göz hapsindeydi.
Evet.
İttihat ve Terakkiciler işin başında. O zaman iletişim araçları bu kadar yok. Hindistan sömürge ülke. İngilizlerin sömürgesi. Evet. Oradan toplamışlar getirmişler. Afrika'daki ülkelerin çoğu Fransız sömürgesi. Senegal'de, Fransızlar toplayıp planlı, getirmişler. Evet. Ve onlara şöyle demişler. Halifeyi Almanlar esir aldı.
Onu kurtarmaya
gidiyoruz. Onu kurtarmaya gidiyoruz.
Ya.
Çanakkale'nin Halloğlu köyünden Halil Koç isminde bir kardeşimiz var. Onun dedesi de Halil Koç idi.
Hı hı.
O ilk gün kanlı sırtta yaralanan gazilerimizden birisi.
Hı hı.
O gazimizin torunu Halil Koç hayatta. Hı hı. O şöyle bir şey anlattı bana. 92 yılında o zaman diyor Özal'ın davetlisi olarak Kabatepe'ye biz geldik de diyor. Orada diyor bir Avustralyalı askerle karşılaştık diyor. Yanında tercüman vardı diyor. Ona sorduk diyor. Niçiniz vardı burada dedik diyor Avustralyalı'ya. O Avustralyalı asker birkaç dakika ağladı diyor. Gözlerinden yaşlar döküldü. Burnunu çekti. Ve sonra dedi ki bize diyor. Biz buraya gelirken Almanlarla savaşacağız diye geldik diyor. Bizi öyle getirdiler buraya. Sizinle savaşacağımızı bilmiyorduk diyor. Bizim Avustralya'da bir işimiz yok ki. Avustralya sıkıştığı zaman Abdülhamid'e geldiler. Yardım dilediler. Evet. İngilizler bizi istila ediyorlar diye değil mi? Evet. Onlara gemi gönderdi, gemi yardım gönderdi etmeye. Evet. Onlar bize niye düşman olsunlardı?
Evet.
Ama bu İngiliz işte bunu yaptı burada. Burada böyle bir olay yaşandı.
Evet.
Rabbim inşallah bunları hiçbirini boşa çıkarmaz. Bu olaylardan inşallah milletimiz de ibret alır da inşallah bir daha bu olaylar bizim başımıza gelmez inşallah.
İnşallah.
Osman hocamızın o sözü aklıma geliyor sık sık. Ne diyor? Denizin dibinde iki tane balığı kavga ederken görürseniz bilin ki oradan İngilizler geçmiştir.
Değil mi? Maalesef, maalesef.
Maalesef İngilizler geçmiştir. Onların fitne fesatları. Bugün, evet, yine aynı senaryo oynanıyor bakın. O zaman getirdiler, burada savaştırdılar.
Hı hı.
Şimdi bizim içimizden kalbimizi, fikrimizi değiştirerek bizi birbirimize düşman ediyorlar.
Hı.
Kur'an-ı Kerim'de çekişmeyin, didişmeyin, bölünmeyin. Hı. Değil mi? Gücünüz,
evet,
gider diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Allah. İşte o gücün zayıfladığı zaman tepene binerler.
Evet.
Düşmanın yaptığı da buydu işte.
Evet.
Buralarda bu şekilde askerlerimizin üzerine Müslümanları da saldılar.
Evet.
Hindistan'dan 4000 civarında Müslüman geldiği anlatılıyor.
Hı hı.
Bu Hindistanlı Müslümanlar burada savaşırlarken ikinci gün ezan sesleri duymaya başladıklarında siperlerde.
Nasıl
şaşırıyorlar? O zaman buradaki belki komutanlar anlamışlar olayı Müslümanlar olduğunu, siperlerde ezan okutmaya başlamışlar.
Hı-hı.
Karşı tarafa duyacak şekilde. Bu Hintli askerlerin içerisinden bazıları bizim tarafa kaçmış, iltica etmiş.
Hı-hı.
Bunlardan 3 tanesini bana İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda başhekim galiba.
Hı.
Recep Güllüoğlu diye bir profesör var, dostumuz diyelim. Bunun kayınpederi gazeteciymiş. O araştırmış, 3 tanesinin izini bulmuş. Hocam dedi bunları buradan dedi Girit'e göndermişler. Girit'e gitmişler onlar. Orada biri ölmüş. İkisi gelmiş. Menemen'de camilerde aşır okuyor, yardım toplayarak yaşıyorlarmış. Menemen'de izlerini kaybettim demişti. Bir daha da haber alamadık yani. Böyle olaylar da olmuş yani.
Evet.
Bu savaşları maalesef burada aklıma gelmişken onu zikredeyim sonra unutabilirim. Bazı aklı evveller Çanakkale savaşlarını centilmenlik savaşları olarak niteliyorlar. Ben buna üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum ve kanıma dokunuyor yani. Beni kilometrelerce uzaktan gelip burada namusumu kirletmeye gelen, bayrağımı indirmeye, ezanımı dindirmeye gelen, benim toprağımı çiğnemeye gelen, beni sömürge haline getirmeye gelen bu insanların nesi centilmendir?
Neresi centilmen?
Avustralyalı bir savaş muhabiri Charles Bean isminde. Bean diye yazılıyor. Charles Bean diye okunuyor. Bu adamın bir kitabı yayınlandı 6-7 sene önce. Bu kitabında bir şey geçiyor. Savaşın ikinci günü yaşanmış bir olay. Ertuğrul Koyun'da orada bir İngiliz mezarlığı var. O mezarlığın üst tarafında çallık bir arazi var. Şu anda çallık orası.
Evet.
Orada tahta bir baraka yapmışlar. Savaşın ikinci günü akşam üzeri bizim siperlerden esir aldıkları 22 kişiyi oraya getirmişler. İki tanesi Alman olduğu söyleniyor. Diğerleri bizim soydaşlarımızdan. Ve onları oraya getirip hapsetmişler tahta bir barakanın içine. 29. Tümen Komutanı Hunter Weston o akşam üzeri gelmiş. Yani ikinci gün oraları işgal ettilerdi.
Evet.
Oraya gelmiş. Bunları söylemişler kendisine. Demişler ki Türklerden birkaç esir aldık burada ne yapalım bunları. Ne yaparsanız yapın demiş. Bu ne demektir? Öldürün demektir.
Öldürün
yani. Ona ne anlarsa öyle yapacak artık komutanlar. Ve gemiye binip de karadan ayrıldıktan sonra o askerlerimizin üzerine benzin dökerek diri diri yakmışlar. O zaman bu yanan insanların kokuları Anadolu yakasından duyulmuş oralardan kokular. Bunu neden yaptınız diye sorduklarında verdikleri cevap şu. Türkleri cesur diyorlar bakalım korkacak mı diye yaptık demişler. Bunu yapanlar. Charles Bean şu notu düşmüş kitabına. Türklere bunu da yaptık İngiliz olmaktan utanıyorum diyor. Ama bugünkü İngilizlerde utanma da yok. Merhamet de yok bir şey yok yani.
Maalesef.
Maalesef bu da yok yani.
Maalesef.
Bu katliamları burada yaptılar yani. Hatta başka bir siperde yaşanan bir olay. İlk Ardal gazı burada Çanakkale'de kullanıldı. Zığındere'de ve Kuzey Cephesi'ndeki Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkeztepe'de Ardal gazı da kullanıldı. Bu Ardal gazı kullanıldığında zehirlenerek ölen askerleri gören gazeteciler haber ediyorlar da Churchill'e soruyorlar bunu ne yaptın bu bir insanlık suçudur dediklerinde o Churchill denen canavar şöyle diyor. Onlar insan mı ki? Onlar Müslümandır ama insan değildir. Ben insanlara kullanmadım o gazı diyor.
Evet.
Hayvanlara kullandım diyor yani. Yani başkalarına bakış açısını gösteren bir olay. Bizim burada bu olaylarda gençlerimize, milletimize, evlatlarımıza bu millete anlatacağımız şu. Şunu iyi anlasınlar. Bugün yeryüzünde nerede savaş var? İngiliz oyunu var orada. İngilizler var. Nerede savaş var? Çanakkale'deki olan savaşçı ülkeler var karşımızda yine.
Evet.
Aynı ırk var. E bugün Amerika var. Amerika'dakiler kim? İspanya'dan, İngiltere'den kaçan kürek mahkumları. Gittiler orada bir devlet kurdular. Oradaki kabileleri yok ettiler ve orada silah gücüyle oraya hakim oldular. Hala dünyaya silah gücüyle hakim olmaya çalışıyorlar yani. Bugün aynı kişiler var karşımızda.
Evet.
Ama o zaman topuyla tüfeğiyle geldiler buraya. Sessiz sedasız sonra kaçıp gittiler. Nasıl kaçıp gittiklerini de anlatacağım en sonunda.
Kaçıp gittiklerinde centilmenlik savaşı diyorlar. Ama eğer kazansalardı.
Kazansalardı.
Kahramanlık savaşı olarak belki
bugün
nasıl
dünyanın,
değiştirecekler.
Dünyanın çevresi değişik olurdu yani.
Değişik olurdu.
Birinci Dünya Savaşı uzadı gitti.
Evet.
Ama size burada bir hatıra da anlatayım.
Buyurun.
Baştan bana bir gazeteci bunu söyledi. Baştan ben bir bozuldum yani açıkça söyleyeyim falan. Sonra da düşündüm adam haklı. Bana dedi ki dünyanın başına komünizmi bela eden Seyit Onbaşı'dır dedi. Nasıl olur dedim ya olur mu öyle şey? Evet dedi bak hocam dedi adam gazeteciymiş. Bak hocam sana bir şey söyleyeyim dedi. Seyit Onbaşı onların denizden geçmesini engelledi dedi. Boğazı geçemeyince karayı hiç geçemediler dedi. Böylece Birinci Dünya Savaşı uzadı. Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünizm dünyanın başına bela oldu. Onlar bizi yenselerdi Rusya'da ihtilal olmayacaktı. Komünizm bela olmayacaktı. Ama biz sömürge olacaktık dedi.
Allah Allah.
Yani olayı böyle izah etti bana bir gazeteci.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine geldik bu programımızın sonuna. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki programlarda devam edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Çanakkale'de Adım Adım Çanakkale Destanı isimli bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz efendim. Bizler de aynı şekilde sabırsızca bir sonraki programı bekliyoruz. O programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesili.
Erkam Radyo'da Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı programını dinlediniz.
Amin desin hep.